Darwinistlere sorular. Madem insan tekamül, evrim neticesinde ortaya çıkmış diyorlar, en küçük türlerinden goril ve orangutana kadar bin bir çeşit maymun var. Kendi iddialarınca insana en yakınını bulsunlar da, bugün son derece gelişen tıp imkanlarıyla o maymuna insan hormonlarından ve genlerinden versinler, onu insan haline getirsinler. Mümkün mü? Yahut bir insana maymun hormonu vererek onu maymuna çevirsinler. Ne mümkün? İşte safsata felsefesinin getirdiği düşünce enkazı. Bugün maalesef sırf din düşmanlığı sebebiyle milyonlar evrim denen menfi ve ahmakça bir akımın peşinden gitmektedir. Adeta cahiliye insanının atalarımızın yolu diyerek taassup gösterdiği gibi körcesine bağlanıyorlar. Canlı varlıkların binlerce, yüz binlerce yıl önce Allah tarafından yaratıldığını inkar etmek ve bu muhteşem hilkati tesadüfi sebeplere bağlayabilmek için adeta çırpınıyorlar. Zanlarla, sahte çizimlerle ve bol bol hayal gücüyle senaryolar uyduruyorlar. Bilmeyen insanların müsbet ilme olan itimadını istismar ediyorlar. Halbuki şu suallere cevap veremiyorlar. Madem tekamül asıldır, yüz binlerce yıldır hiç değişmeden aynı kaldığı fosilleriyle ispatlanmış canlılar var. Niçin bu canlılar değişmiyor? Madem tekamül mükemmele doğru, şartlara en münasip hale doğru değişmektir, niçin varlıklarda bu tenevvü, bu çeşitlenme ve bu zenginlik meydana geliyor? Aynı şartlar niçin birine kanat, birine ayak, birine kese, birine boynuz gibi trilyonlarca farklı zenginlik zuhur ettiriyor? Madem evrim pek yavaş bir şekilde devam ediyor, bu gelişme yavaş dahi olsa mikron mikron gözükmesi ve ispatlanabilmesi lazım değil midir? Yine bu anlayışa göre her varlığın yarım yani henüz tamamlanmamış gelişmesini sürdüren bir vasıfta olması gerekir. Fakat hangi canlının mekanizması incelense mükemmel olduğu görülmekte, yarım, eksik, noksan ve gayesiz hiçbir şeye tesadüf edilmemektedir. Bu yavaş gelişim gösterilemeyince, ani sıçramalarla yeni varlıkların oluştuğu safsata kabiliğinden iddia ediliyor. Fakat bu da ispat edilemiyor. Çünkü boş bir mavalın ispatı olmaz. Cenab-ı Hak, bir şeyin olmasını murad edince, kün, ol der ve o şey oluverir. İnsan yapısı olan hiçbir tesadüf sistemi, hayırlı, düzgün, manalı ve faydalı bir netice hasıl etmezken, nasıl tabiatta hem de üst üste trilyonlarca isabetli tesadüf meydana gelebileceğine inanılır? Böyle bir safsataya inanmanın tek sebebi, yaratıcıyı inkar etmektir. İnkar da negatif bir inançtır, gerçek dışıdır. Mümin bir kalp, yaratıcının varlığına iman edip, tefekkür anahtarını imanının hizmetinde kullanır. İnkarcı ise yoktur şeklindeki inancını desteklemek için gerçekten koparak her şeye vehim ve şüpheyle bakar. Bütün bu evrimci hezeyanlar faili mutlakı inkar etmek için. Bir sonsuz ilim sahibi faili, özneyi inkar etmek için adeta her canlının, hatta her hücrenin mükemmel bir zekaya sahip ve muazzam bir adaptasyon kabiliyetiyle mücehhez olduğu iddia edilmiş olmakta. Diğer taraftan Cenab-ı Hak insanı biyolojik ve fizyolojik olarak bazı noktalarda hayvanlara benzer yaratmıştır. Fakat bu benzerliğin bazı hikmetleri vardır. 1. İnsanın nefsine fücur ve takva ilham olunmuştur. İnsanda esfel-i safiliğine, en sefil ve en aşağılara yuvarlanma istidadı da vardır. Ahsen-i takvime yükselme, varlığın en güzeli olmaya, yani Cenab-ı Hak'la en yakın dostluğa kavuşma imkanı da. Bu sebeple insanlık içinde peygamberler, sıddıklar, veli ve salih kullar geldiği gibi çok süfli, vahşi, gaddar ve rezil kişiler de gelmiştir. İşte sair mahlukat, insana bu manada ibretli birer misaldir. Çünkü terbiye olmamış ve gönül alemleri huzura kavuşmamış insanların iç dünyaları, sanki birçok hayvanın barındığı bir ormana benzer. Mizaçlarına göre her birinde adeta bir hayvanın karakteri gizlidir. Kimi tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir biriktirici, kimi de yılan gibi zehirleyicidir. Kimi okşayarak ısırır, kimi sülük gibi kan emer, kimi önden güler, arkadan kuyu kazar. Bunların her biri ayrı ayrı hayvanlarda bulunan karakterlerdir. 2. İnsanın zahiren sair mahlukata benzemesinde bir hikmet de Cenab-ı Hakk'ın halifesi olma vazifesini deruhte etmesinde gizlidir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın topraktan yarattığı sair mahlukata zahiren benzeyen bir varlığa halifelik vermesini, latif varlıklar olan melekler de başta hayretle karşıladılar. İblis ise hiç kabullenemedi. Cenab-ı Hak, mahlukatın en şereflisi olan insanı, bir tarafıyla süfli varlıklarla ortak vasıflarda kıldı. Fakat ona, semavi varlıklara yetişebilecek ve hatta geçebilecek hususiyetler verdi. İblis nasıl insanın kıymetini idrak edemediyse, evrimci ve benzeri münkirler de insanı hayvandan tefrik edemezler. Ondaki manevi istidadı kabul etmekten mahrumdurlar. 3. İnsanın dünyaya geliş, gıda, nesil meydana getirme ve öldükten sonra toprak olma cihetlerinden sair mahlukata bir miktar benzemesi, onu gururdan alıkoyacak bir hakikattir. İnsanın türabi tarafı, onun mütevazı, ehli hizmet ve hatasından nadim ve tevbekâr olmasını da kolaylaştırır. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın halifesi olduğunu reddedip evrim safsatasına inananlar, insanı en yüksek zekaya sahip canlı olarak göstererek yine bir kibre kapılmaktadır. Bunlar yaratılışlarındaki mükemmelliği yaratana değil, kendi zekalarına mal etmek üstahlığında bulunurlar. 4. Mahlukat, insanın emrine verilerek ona amade kılınmıştır. Bugün gen yapısı itibarıyla vücudunun tepkileri insana benzeyen mahlukat üzerinde tıbbi tecrübeler, deneyler yapılmaktadır. Böylece insan deneme tahtası yapılmaksızın birçok ilaç ve tedavi şekli geliştirilebilmektedir. Cenab-ı Hakk'ın müteal oluşu ve iman imtihanı sebebiyle varlıkta bir zahir perdesi vardır. Zahire takılmak ve batınına hiç geçememek, idraksizliklerin en büyüğüdür. Kaldı ki zahirde de muazzam sanatın imzası ayan beyan görünmektedir. Muazzam sanatın meşheri olan kainatın kendiliğinden oluştuğunu söylemek, Halık'ı bırakıp mahlukuna tapınmaktır. Nitekim maddiyun felsefesi, yani materyalizm, bütün dünyada ateizmin yayılmasına sebep olmuştur. Bu müteverrim anlayış, biyolojide Darwinizmi doğurdu. Bu sakat düşünce, yaratılışı evrimle inkara çalıştı. Psikolojide Freudizmi ortaya çıkardı. Bu da insanı sadece cismani ve süfli duyguların zebunu ve mahkumu olarak tanıttı. İktisadi ve siyasi sahada da kapitalizm ve komünizmi doğurdu. Bunlar da insanı sadece maddiyat kazanma ve bölüşme peşinde bir varlık olarak karunlaştırdı. Bu anlayışların hakim olduğu Batı medeniyeti, son iki asırda milyonların helakine sebep olmuştur. Günümüzde siyantizm adı verilen bir inkarcı felsefe de, bilimi vasıta olmaktan çıkarıp gaye haline getirmekte ve müsbet ilimlere tapınmaktadır. Muharref ve bağnaz Hristiyanlığın, Orta Çağ'da bilim adamlarına uyguladığı zulümlerin zemin oluşturduğu bu batıl anlayış, dinleri insanların uydurduğu şeyler olarak görerek, insanlığa yol gösterecek tek hakikatin bilim, dolayısıyla akıl olduğunu iddia eder. Halbuki akıl ancak vahyin muhtevası içinde insanlığa fayda verir. Çünkü akıl, iki tarafı da keskin bir bıçak mahiyetinde bir vasıtadır. O, fayda içinde, zarar içinde kullanılabilir. Nitekim, keskin bir ameliyat bıçağıyla sıhhat verici bir ameliyat da yapılabilir, zulüm dolu bir cinayet de gerçekleştirilebilir. Nükleer enerji, insanlığı karanlıktan koruyacak ışık, soğuktan muhafaza edecek sıcaklık ve benzeri faydalar sağlar. Fakat ondan silah ve bomba yapılırsa, bütün canlıları yok eden, kalanları ve hatta nesillerini sakat bırakan bir canavara dönüşür. Bu mu medeniyet? Son asırda yüz binleri katleden, başta atom olmak üzere envai çeşit bombaları, füzeleri, kimyevi ve biyolojik silahları akıl ve bilim meydana getirmiştir. Aynı akıl ve bilim, hastalara ilaç ararken, kimileri de uyuşturucu zehirler icat etmiş ve nesillere zarar vermiştir. Rahmetli Nurettin Topçu hocamızdı. Bize bir gün bir soru sordu. Çocuklar dedi, dünkü insan mı daha huzurlu ve mesuttu, bugünkü insan mı? Biz de, hocam tabii ki bugünkü insan daha mesut dedik. Niye çocuklar deyince, biz de sebepler saydık. Bugünün insanı, eskilerin 3 aylık yolunu 3 saatte gidiyor. Eskiden bir hanım çamaşırı teknede yıkar, bu iş yarım gününü alırdı. Şimdi ise çamaşır makinesinde kolayca yıkıyor. Hoca ise itiraz etti ve dünün insanının niçin daha huzurlu olduğunu ifade için şu izahatta bulundu. Makinenin terakkisi insanın ruhunu allak bullak etti. Amerika 1944'te 2 atom bombası patlattı, 2 şehri kömür etti çıktı. Toprağa kömür etmeye hakkı yoktu kimsenin. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve nebatatı katletmeye hiç kimsenin hakkı yoktu. Bu canavarlık değil mi? Bu mu insanlık? Bu mu medeniyet? Bu mu ilerleme? Sanayinin ilerlemesi insanoğlunun ruhuna zehir serpti. Velhasıl eski insan bu kadar zalim değildi. Çektiği meşakkatlere rağmen bugünün insanından çok daha mesuttu. Çünkü insan ruhunu felce uğratan materyalizmin demir pençesi o zamanlar yoktu. Bugün de zalimlerin petrol hırsı yüzünden Suriye'den milyonlarca insan memleketinden kovulmakta, çıkmayanlarınsa başlarına bombalar yağdırılmaktadır. İşte tek dişi kalmış canavar medeniyet. Günümüzde endüstri ve sanayinin terakkisiyle meydana gelen icatlar medeniyet zannedilmekte, ruhsuz bir demir parçası olan makineden medet umulmaktadır. Maddiyatın gücüne dayanan ham nefisler, kendi huzur ve saadetini her şeyin üstünde tutacak bir egoizme, bencillik ve enaniyete sürüklenmektedir. Böylece, adeta şu ayet-i kerimelerin tarif ettiği bedbahtlığa misal teşkil etmektedir. Vay haline o kimsenin ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. El-Hümeze 2-3. Kaldı ki akıl ve bilimden hareket eden, fakat din ve inançtan ayrılmayan da birçok isim vardır. Modern felsefenin ve rasyonalizmin babası sayılan matematikçi ve filozof Descartes'in 1594-1650, varlık deliliğinden hareketle yaptığı akıl yürütmelerle vardığı netice, hakikatin temel kaynağının vahyi ilahi olduğunu kabul etmenin zaruretini ifade etmektedir. Metafizik Düşünceler adlı eserinde Descartes diyor ki, Allah, mükemmel ve noksansız, yanılmaz ve yanıltmaz bir varlıktır. Buna göre, onun bilgisi de noksansız olup doğrudur. Allah mükemmel olduğu için yanılmaz. Yanılmadığına göre bilgisi doğru, yanıltmadığına göre bildirdiği de doğrudur. Ben kainatı yarattım diyorsa yaratmıştır. Bu doğrudur. Öyleyse kesin bilginin kaynağı Allah'ın doğru bilgisidir. Pascal da aynı görüşün teyidi sadedinde şöyle der. Mevcudiyetimizin derinliklerinden gelen ve bize ölümsüz olduğumuzu bildiren bir sada vardır ki, bu bizde tecelli eden Allah'ın irşat sadasıdır. Fakat Allah'ın varlığını kabulün akli bir zaruret olduğu fikrine ulaşan Descartes, Spinoza, Pascal, Kant ve emsali filozoflar da, insan eliyle tahrif edilmiş olan batıl bir dinin esaslarını tanıyıp, menfi şartlanma sebebiyle hak din İslam'ı yeterince tanımadıkları için bu fikirlerini tekamül ettirememişlerdir. Nitekim bu nevi dine saygılı filozofların iki cihan saadetinin ilk ve temel şartı olan tevhid inancıyla şereflenmiş olduklarına dair bir kayıt günümüze ulaşmamıştır. Bunlar Necip Fazıl'ın tabiriyle tam da İslam'ın iskelesine yanaşmışken tek adım daha atamamak yüzünden son vapuru kaçıran kimselere benzemektedirler. Demek ki akıl ve bilim gaye değil, vasıtadır. Aklı, vahyin ve doğru inancın muhtevasından uzaklaştıran, nefsani ve şeytani tek dişi kalmış canavar medeniyet, bilim ve tekniği kendi süfli emellerine hizmette kullanmıştır. Cenab-ı Hak, akıl nimetini cinayet işlemek için vermemiştir. Onu ilahi hakikatleri tefekkür etmek ve Allah'ın kullarına hizmet etmek için lütfetmiştir. Cenab-ı Hak, konuşma nimetini yalan, alay, gıybet, hakaret, ahlaksızlık ve benzeri günah lakırdılar için lütfetmemiştir. Rabbimiz, bize kelamını okuyalım, doğru ve güzel konuşalım, birbirimize hakkı, hayrı, sabrı ve merhameti tavsiye edelim, iyiliği emredelim ve kötülükten sakındıralım diye bahşetmiştir. Dünya dershanesindeki imtihanda en büyük ve en hayati sual, gayba iman mevzuundadır.